Ayrım 31.
İflas, bankruite terimi de bankarotta yani kırık sarraf masası deyiminden türetilmiştir. Bir faizci iflas ettiği zaman onun masasını kırmak adetti. Öte yandan tefeci bankacılar muhtaç durumdaki zanaatçılara yardımlarda bulunuyorlar. Böylelikle onların daha da yoksullaşmasına yol açıyorlardı. Sömürücülere karşı savaşım. Kalfalar, iflas etmiş zanaatçılar ve öteki yoksul kentli grupları yavaş yavaş tüccarlar, tefeciler, varlıklı zanaatçılar, feodal aristokrasisi gibi zenginlere karşı duran kentlerin yoksulları sınıfını oluşturdular. Mülksüzler sömürücülere karşı kendiliklerinden isyan ediyorlardı. Ama o dönemde bu ayaklanmalar kurulu düzeni sarsamıyordu. 2. Meta para ilişkileri ve kır rantta değişiklikler. Pazarda satmak üzere yapılan üretimin genişlemesi tarım ilişkilerinin gelişmesini de etkiledi. Angarya rant, emek rant önemini yitirdi. 13. yüzyılın ortalarında Avrupa ülkelerinin çoğunda ayni rant, ürün rant ve özellikle para ile ödenen rant yani para rant yaygın durumdaydı. Orta çağın başlangıcında ayni olarak ödenen yükümlülüklerin yerini mali yükümlülüklerin alması rastlantıya bağlı ve ikincil nitelikte bir şeyken artık para toplama ve onu çoğaltıp yığma feodal senyörlerin esas amacı haline geliyordu. Emek rant ve ayni rantın yerine para rantın geçmesi rantta değişiklik yaygınlaştı. Gittikçe daha sık olmak üzere köylüler emeklerinin ürünlerini pazarda satmak zorunda kalıyorlardı. Para rantı arttırmak isteğinde olan feodaller köylülere bir ölçüde ekonomik bir özellik tanıyorlardı. Bu yüzden köylünün kişisel bağımlılığı feodalin gözünde önemini yitiriyordu. Feodalin köylünün kişisel köleliğinden gelme ödemelerin yerine büyük bir para almakta kazancı vardı. Özgürlüklerin satın alınması için çok yüksek, çoğu kez köylünün gücünün üstünde bir fiyat konuluyordu. Köylüler böyle bir azat olmaya itiraz ediyorlardı. Feodaller sık sık köylüleri azat olmaya zorla razı edebilmek için silahla tehdit etmek zorunda kalıyorlardı. Köylüler arasında artan eşitsizlik. Köylülerin ticari işlemlere katılmadığı servet eşitsizliklerinin artmasına yardımcı oldu. Buna tarım ilişkilerinde değişikliklerin de katkısı oldu. Topraktan yararlanma, tasarruf hakkı 12. ve 13. yüzyıllarda kesin olarak kalıtsal bir nitelik aldı. Mirasçıların sayısının çokluğu köylü topraklarının parçalanmasının nedeni oluyordu. Bir köylü kendi tarlasından istediği biçimde yararlanabilirdi. Satabilir, toprak satın alabilir, rehine koyabilir ve bunun gibi. Bununla birlikte sözcük anlamıyla toprak satmak söz konusu değildi. Ancak yararlanılmakta olan toprağın tasarruf hakkı satılabilirdi. Feodaller arasında da toprağa ait anlaşmalar benzer niteliklere bürünüyordu. Feodaller toprak yükümlülüklerinin kaldırılması hakkını satın alıyor ya da satıyorlardı. Köylülerin hepsi para yükümlülüklerini ödeyecek durumda değillerdi. En yoksulları kendi toprak paylarının tamamını ya da bir bölümünü yitiriyorlardı. Birçok köylü işletmesi tefecilere yem oldu. Tefeci sermayesi toprağa ait ilişkiler alanına da girmeye başladı. Muhtaç köylüler toprak paylarını rehine koyuyorlar ve çoğu durumda faiz yüzdeleri çok yüksek olduğu için topraklarını geri alamıyorlardı. Daha varlıklı köylüler yoksullaşmış komşularının topraklarını satın alıyorlardı. Zengin köylülerin tarlaları çoğu kez alışılagelmiş parsellerden birkaç kat daha büyüktü. Toprağın küçük köylüler tarafından kiralanması. Feodal toprak sahipleri köylülerin emek ürününün büyük bir kısmını kendilerine mal ediyor, aynı zamanda köylülerin yükümlülüklerinin daha da ağırlaştırılması için baskı yapıyorlardı. Bununla birlikte her zamanki ödemelerin artması büyük toplumsal çalkantıların nedeni olabiliyordu. Egemen feodal sınıf en başta Fransa'da ve Güney Hollanda'da kendisini tatmin edecek olan para rant sistemini birdenbire hazırlayıp kotaramadı. Birçok laik ve kiliseye bağlı feodal mali güçlüklerine çare bulmak için daha büyük feodallerden ya da tefecilerden ödünç para alıyor. Bunun sonucu olarak onların bağımlılığı altına giriyordu. Feodaller köylülere ve tüccarlara birçok yerel vergi ayak bastı parası ödemeyi kabul ettiriyorlardı. Bu ödemeler feodaller için yalnızca önemli bir gelir kaynağı değil, aynı zamanda köylüler üzerinde bir baskı aracıydı. Bir köylü sürüsü için geçiş parası, ayak bastı hakkı ödüyordu. Elbette ki çoğu kez bu hayvanları satmak söz konusu değildi. Pazar vergisi de ödüyorlardı. Ticaret işlemleri bir hukuka tabiydi. Ama bu ödemeler feodal mal sahiplerinin açlığını doyurmuyordu. Birçok toprak sahibi kendi yurtluklarının topraklarını intifa hakkına sahip köylülerin öteden beri ödediklerinden çok daha yüksek bir fiyatla 3 aylık vade ile kiraya veriyordu. Feodaller için karlı olan bu küçük köylü kira sistemi yavaş yavaş genişliyordu. Kira çoğu kez ürününün bir bölümü, bazen de yarısı ile Fransa'da olduğu gibi ödeniyordu. Varlıklı köylüler önemli toprakları tekrar küçük tarlalar halinde yoksul köylülere kiraya vermek üzere kiralıyorlardı. Köylü kiralamalarının genişlemesi feodal üretim ilişkilerinin evrimine tanıklık ediyor, senyörlere ait işletmelerin önemi azalıyordu. Orta çağ köyünün ekonomik yaşamında köylü işletmesinin önemi artıyordu. Köylülerin feodal senyörler tarafından aşırı ölçüde sömürülmeleri, köylüleri kendi ürünlerinden yoksun bırakan başlıca araçtı. Ama tek araç değildi. Ticari işlemlere katılmak zorunda olan köylüler, varlıklı köylüler bunun dışında olmak üzere tüccarlar tarafından konulan tekel fiyatları ve loncaların tekel fiyatları yüzünden kayba uğruyorlardı. Sonuç olarak meta para ilişkileri içinde yer alan köylüler, özellikle yoksul köylüler gittikçe daha acımasızca sömürülmekteydiler. Kentlerin iktisadi büyümesi ve yerel pazarların gelişmesi. Ticaretin gelişmesi, sürekli pazarların yaratılması kentlerin durumunu sağlamlaştırıyor ve feodal devletin ekonomik yaşamında kentlerin önemini artırıyordu. 13. ve 14. yüzyıllarda Avrupa'da ulusal pazarlar henüz oluşmamıştı. Bununla birlikte bütün kentlerin ve kasabaların bir pazarı vardı. Dış ticaret ilişkilerinin genişlemesi, meta para ilişkilerinin gelişmesine sıkı sıkıya bağlı oldu. En çok aranan metaların toptan alışverişinin yapıldığı panayırlar, dış ticaret ilişkilerinin genişlemesinde önemli rol oynuyorlardı. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinin tüccarlarının karşılaştıkları Fransa'nın Champagne kenti, Avrupa'nın önde gelen ticaret merkezlerinden biri oldu. Baltık Denizi ve Akdeniz bölgeleri de canlı birer ticaret merkezi oldular. Volin, Arkona, Szczecin, Gdansk ve bunun gibi Slav kentleri Baltık Denizi'nde ticaret ilişkilerinin gelişmesinde önemli rol oynadılar. Akdeniz ticareti Avrupa ülkeleri ile Kuzey Afrika ülkelerini birbirine bağlıyordu. Burjuva tarihçilikte kent sorunu. Burjuva tarihçiler kentin evrimi ve onun kökeni sorununun özünü tahrif eder. Burjuva yazarlar zanaatçılıkla tarımın ayrılmasına ve daha sonra pazar aracılığı ile tarımla birleşen zanaatın toplumsal üretimin bağımsız bir kolu haline dönüşümüne gereken önemi vermezler. Burjuva yazarlar orta çağ kentinin ortaya çıkışı ve gelişmesi ile feodal topluma meta üretiminin ve iç pazarın gelişmesi arasındaki ilişkiyi görmüyorlar. Sorunun biçimsel, hukuksal yönü üzerinde duruyorlar. En çok çevresinde bir kentin oluştuğu evler kümesi, kasaba ve köy tipini aydınlatmaya, bu kümenin eski kurumlarının nasıl bir orta çağ kenti haline dönüştüklerini bilmeye çalışıyorlar. Burjuva tarihçilik ekonomik sorunlarla ilgilendiği zaman bu sorunları kentin ve feodal toplumun genel ekonomik yaşamı dışında çözümler. Başka tarihçiler yanında 19. yüzyılın birinci yarısında Fransız tarihçisi Reynard'ın da paylaştığı bir teori gereğince Orta Çağ kenti düz bir çizgi halinde son dönem Roma kentinden geliyordu. Bu teorinin yandaşları kentlerin Roma İmparatorluğundan günümüze değin kesiksiz olarak geliştiği fikrini savunuyorlardı. Almanya'da 19. yüzyılın ortasında yaygınlık kazanan patrimuan teorinin yandaşlarına göre kent ancak feodal miras irattan bu yana genişledi. Bunlar kent nüfusunun başlıca tabakalarının yurtluktan geldiğini, kent kurumlarının ise bu nüfusun yönetim organizmalarının gelişmesinin bir sonucundan başka bir şey olmadığını söylüyorlardı. Almanya'da Burgkent teorisi doğdu. Wilde, Gerke, Keitgen. Bu teori gereğince kent belediyesinin, komününün temelinde Cermenlerin kentin duvarları dibinde yerleşmiş üyelerini korumak üzere yapılmış askeri ittifakları vardı. Bu arada İngiliz tarihçi Maitland tarafından geçen yüzyılın sonlarında formüle edilen garnizon teorisinden söz edelim. Maitland'a göre büyük toprak sahibi İngilizler kendi adamlarını berkitilmiş yerler kurmaya ve garnizonları koruyup bakmaya gönderiyorlardı. Bu berkitilmiş yerler kent haline geldiler. Matlent'e göre bir kenti köyden ayıran kent evlerinin ve kentteki toprak paylarının köydekinden farklı olarak kendiliğinden birçok mülk sahibine ait olmasıdır. Maurer kendi Marx teorisini kentin kökeni sorununu içine alacak biçimde genişletmiştir. Maurer'e göre bir ortaçağ kentinin nüfusu ve organizasyonu Alman kabile topluluğu Marx ile doğrudan doğruya ilgilidir. Pazar teorisinin temsilcileri, herkesten önce Alman tarihçi Sohm, bütün dikkatleri sorunun hukuksal yanı üzerinde topluyorlardı. Kentin niteleyici özellikleri kent hukukunda yansımaktadır. Bu kent hukuku ise pazarın yarattığı ayrıcalıklara dayanmaktaydı. Pazar teorisi Prenne tarafından daha çok geliştirildi. Prenne'nin görüşleri burjuva tarihçilik üzerinde büyük bir etki yaptı ve yapmaktadır. Prenne ticaretin önemini abartır. Ona göre ticaret ortaçağ kentinin başlıca kökeni, tüm feodal toplumun ekonomik ilerlemesinin başlıca etkenidir. Kenti yaratanlar tüccarlardır. Dünya ticaretinin gelişmesi ona göre antik çağ ile orta çağ bir tek bütün halinde birleştiren etkendir. Pek çok çağdaş burjuva tarihçi gerçekten bilimsel bir çözümleme ile pek de ortak yanları olmayan kendi görüş açılarını kurmak için Prenne'nin teorisini kullanırlar. Görüyoruz ki burjuva tarihçiler ve iktisatçılar ancak temel süreçlere eşlik eden dış etkenleri dikkate almaktadırlar. Ekonomik ve toplumsal olayların maddi özü onlar için anlaşılmaz bir kitap gibidir.
Ayrım sonu.